medeniyet ki daima yemeği ve cinsi münasebeti tahrik ediyor. Öyle bir medeniyet ki ciklet reklamında bile, arabaların lastik reklamında bile kadını çırılçıplak ortaya döküveriyor. Öyle bir medeniyet ki insandan huzuru almış götürmüş. Halbuki medeniyetlerin ilk vazifesi insanlara huzur vermektir. Öyle bir medeniyet ki yeryüzünde terörü tahrik ediyor. Öyle bir medeniyet ki insanın ruhi yönünü güçlendireceğine, insanın hayvani yönünü güçlendiriyor. Allah'ın dediklerini yapsan mı daha iyiydi? Şeytanın dediğini yapsan mı daha iyi? Rabbul Aleminin dediğini yapsan ve cenneti kazansan mı daha iyiydi? Hem de bu dünyada insanca yaşasan, insanca medeniyet kursan mı daha iyiydi? Yoksa nefsinin dediğini yapsan mı daha iyi? Nefis seni çirkeften çirkefe düşürse daha mı iyi olurdu?
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde Allah Resulü'nün müminlere karşı hoşgörülü davrandığını, Uhud Savaşı'nda müminlerin yapmış olduğu hatadan ötürü onlara sert davranması mümkün iken Allah'tan bir rahmet olarak onun kalbine yumuşaklık verilmek suretiyle yine de ashabına karşı yumuşak davrandığını bize ifade etmiş idi. Bundan böyle de yine Allah Resulü ashabıyla istişare edecek. İstişarenin sonunda bazı yanlış şeyler ortaya çıkmış olsa bile ki istişare yapanlar pişman olmazlar, istişare yapanlar ekseriyetle doğru görüşe ulaşırlar, ekseriyetle kolektif akıl, münferit akıldan daha doğru sonuçlara ulaştırır. Fakat yine de eğer bir gün bir istişare sonunda yanlış bir sonuca ulaşılmış olsa da yine de Allah Azze ve Celle ondan sonrasında da istişare yapılmasını emretmiş, tavsiye etmiş idi. Ve müminlerin derece derece oldukları belirtilmişti. Hepsinin Allah katında aynı olmadıkları, hem mümin kafir diye ayrıldıkları, hem de müminlerin kendi içinde derece derece oldukları, hem kafirlerin kendi içinde derece derece oldukları, onlar Rablere katında derece derecedirler ayetiyle belirtilmişti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara yumuşak davranıyor. Bu bir taraftan Rabbul Alemin olan Allah'ın müminlere rahmeti, Allah Azze ve Celle'nin peygamberinin kalbini yumuşatması, diğer taraftan yine peygamberimizin müminlere karşı merhamet sahibi olduğunu ve Allah'ın bir peygamber göndermekle müminlere karşı şefkatini, merhametini ifade etmek demek olduğunu Kur'an-ı Kerim bundan sonraki ayetlerde bize bildirecek. Nasıl ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına karşı merhametli davranıyorsa, onlar yanlış yapsalar da yine de onlara karşı merhametli davranıyorsa, Allah Azze ve Celle de kulları yanlış yapsa bile yine de onlara karşı merhametli davranmaya devam ediyor ve yine onlara peygamber göndermeye devam ediyor. Adem Aleyhisselam'dan itibaren bugüne kadar insanlar Rablerine karşı birçok defalar nankörlük yapmış, Allah her seferinde bağışlamış, yeniden peygamber göndermiş idi. Her kavme peygamber gönderildi, hemen hemen bütün kavimler de peygamberleriyle alay ettiler. Peygamberleriyle mücadele ettiler, peygamberlerini öldürmek istediler. Hatta bazılarını öldürdüler, şehit ettiler. Fakat Allah Azze ve Celle yeniden, yeni nesiller için bir daha peygamber gönderdi. Peygamberinin ashabına karşı merhametli olduğunu, bunun Allah'tan bir rahmetle olduğunu belirttikten sonra, şimdi Allah Azze ve Celle kendisinin kullarına karşı merhametini ifade etmek istiyor. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ Allah Azze ve Celle müminlere minnet etmiş, merhamet etmiş, onlara şefkatiyle muamele etmiştir. Onun sayesinde onlar doğru yolu bulacaklar. Kendi içlerinden bir peygamber Allah onlara göndermeyi takdir etmiştir. Kendi nefislerinden, kendi içlerinden, kendi nev'ilerinden, insan nev'inden bir zatı onlara peygamber olarak göndermiştir. Her ne kadar kafirler bazen itiraz etmiş olsalar da, bu peygamber de bizim gibi yemek yiyor, su içiyor, çarşılarda geziyor, para kazanıyor deseler de, Allah Azze ve Celle her seferinde onlar böyle söylese de sünnetini değiştirmemiş ve Allah Azze ve Celle bu şekilde yine insanlardan insanlara peygamber göndermeye devam etmiştir. Onlar peygamberi melek olarak görmek istiyorlar. Yemek yemeyen, uyumayan bir varlık olarak görmek istiyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle insana insandan bir peygamber göndermek istemişti. İnsan kendi gibi olanı örnek alır. Kendi gibi olmayanı örnek alamaz. O yüzden eğer meleklerden bir peygamber gönderilmiş olsaydı, o takdirde insanlar diyeceklerdi ki, ya Rabbi biz onun gibi olamayız. O melektir, biz melek değiliz. Onun nefsi yok, bizim nefsimiz var. Melekler yemiyor, içmiyorlar, uyumuyorlar, korkmuyorlar, ölmüyorlar. Bizim için ise böyle değil. Sen bize bizden birisini peygamber gönderseydin ya diyeceklerdi. Fakat Allah Azze ve Celle onlara kendi nefislerinden, kendi içlerinden, kendi nev'ilerinden, kendileri gibi akla ve nefse sahip olan, yalnızca aklı olup da nefsi olmayan melekler gibi değil, nefsi de olan, uyuyan, yemek yiyen, evlenen, yeri geldiği zaman gülen, yeri geldiği zaman ağlayan, kendileri gibi bir insanı peygamber olarak gönderdiği zaman itiraz ettiler. Çünkü onlar hakikatte inanmak istemiyorlardı. Bizden birisi nasıl peygamber olabilir demeye başladılar. Halbuki elbette ki onlardan olmalıydı peygamber. Hem onların tanıdığı birisi olmalıydı, hem de insan nev'inden olmalıydı. Ta ki onlara örnek olabilsin. Eğer melek olmuş olsaydı o takdirde insanlar itiraz edebilirlerdi. Kendilerinin içinden birisi gönderildi ki onlara itiraz edemesinler, onun şahsiyetini tanısınlar, emin olduğunu bilsinler. Bütün peygamberler emindirler, emin sıfatına sahiptirler. Ve bunu en iyi bilenler de kendi aşiretidir. Kendi içinde bulunmuş olduğu toplumdur. İşte onun için onların içinden birisi onlara gönderilir. Hiç kimse Allah Resulüne sen yalan söylerdin diyemedi. Çünkü onu tanıyorlardı. Hayatı boyunca bir kez yalan söylediği görülmemişti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğundan itibaren Allah'ın koruması altındaydı. Onların içinden yetişmiş, onlarla beraber büyümüş, onlarla beraber yemek yemiş, onlarla beraber bazı anlaşmalarda bulunmuş, onlarla beraber kervanlarda bazen seyahatte bulunmuş, onların içerisinde kalmış ve hayatı boyunca bir kez yalan söylediği görülmemişti. Allah Azze ve Celle'nin onların içinden göndermesinin sebebi buydu. Denmek isteniyordu ki o müşrik topluma, siz içinizde yetişmiş olan Muhammed'den bir gün bir yalan duydunuz mu? Onun kehanetle uğraştığını gördünüz mü? Siz ona sihirbaz diyorsunuz, sihirle uğraştığını gördünüz mü? Bir defa yalan söylediğini gördünüz mü? Kendi namına yalan söylememiş olan bir zat Allah namına yalan söyler mi? Siz onu çok iyi tanıyorsunuz. وَمَا سَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ Sizin arkadaşınız Muhammed Mecnun değil diyordu Kur'an. Böylece onlara denmek isteniyordu ki o sizin arkadaşınızdır, çok iyi tanırsınız kendisini. Allah Azze ve Celle sizin içinizden gönderdi ki itiraz edemeyesiniz diye. Tanımıyoruz, yalancı mıdır, dürüst müdür, tanımıyoruz, bilmiyoruz demeyesiniz diye. Ama şimdi yine de itiraz etmeye çalışıyorsunuz. Ey Resulüm buyuruyor Kur'an, hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Hakikatte onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Çünkü onlar seni çok iyi tanıyorlar. Onlar bilirler ki sen hayatında yalan söylememişsin. Onlar bilirler ki sen çocukken de müşrik değildin. Sen gençliğinde de müşrik değildin. Sen hiçbir zaman onlara benzememiştin. Onlar bilirler senin çocukluğundaki harikalardan da haberdardırlar. Ey Resulüm hakikatte onlar seni inkar etmiyorlar. Ama onlar sana verilen ayetleri inkar ediyorlar. Çünkü onların sana verilen ayetleri kabul edecek olsalar hayatlarını değiştirmek zorunda kalacaklar. İşte onun için Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini inkar edebilmek için seni inkar etmiş gibi yapıyorlar. Hakikatte onlar seni inkar edemeyeceklerini bilirler. Sizin içinizden birisinin size peygamber olarak gönderilmesi Allah'ın size bir nimetidir. Bütün peygamberler bütün insanlık için ve özellikle o millet için, hangi millet için gönderildiyse, Efendimiz tüm insanlığa bir nimet, evvelki peygamberler de kendi milletlerine bir nimet. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamberler vasıtasıyla insanlara hidayetin yolunu gösterir. İnsana Allah Kur'an'da veya peygamberlerin lisanıyla, Tevrat'ın lisanıyla, Zebur'un, İncil'in lisanıyla matematik, fizik öğretmez. Fakat onlara medeniyetin yolunu öğretir. İnsan olmanın yolunu öğretir. Maddede, maddi konularda ilerlemeyi, maddeyi çözmeyi insana bırakır. İnsana verilmiş olan zekayı eğer kullanacak olursa maddeyi çözebilir. Ve dolayısıyla ilimde ilerleyebilir, bilimde ilerleyebilir, teknolojiye sahip olabilir. Fakat insan insanı tanıyamadığından ötürü insana uygun bir kanun, bir devlet meydana getiremez. İnsana uygun bir medeniyet meydana getiremez. Çünkü insan insanı tanımamaktadır. Ve insan koymuş olduğu kanunların 20-30 sene sonra, 50-100 sene sonra ne gibi sonuçlar doğuracağını da bilememektedir. Çünkü insan gaybı bilememektedir. Halbuki Allah Azze ve Celle hem yarattığını bilmekte hem de gaybı bilmektedir. Dolayısıyla insana uygun medeniyetin yollarını, hidayetin yolunu Allah'tan başkası gösteremeyeceği için Allah daima peygamberler gönderdi. Peygamberin sizin içinizden gönderilmesiyle Allah müminlere minnet etmekte, onlara rahmetiyle muamele etmektedir.
İlk nesil bunu anlamış idi. Peygamberin içimizden çıkmasının manasını anlamıştı sahabe nesli. Efendimizin Rabbine kavuşmasından sonra Hazreti Ebu Bekir Ömer'e diyordu ki gel gidelim. Allah Resulü'nün hayattayken ziyaret etmiş olduğu yaşlı bir kadın vardı. Gidelim onu ziyaret edelim dediler. Gittiler, kadıncağız onları görünce ağlamaya başladı. Dediler ki neden ağlıyorsun? Bilmiyor musun bizi görünce Resulullah'ı hatırladığın için mi ağlıyorsun? Sen bilmez misin ki Allah Resulü şu anda bu dünyadakinden çok daha güzel bir makamdadır. Bilmiyor musun ki Resulullah aramızdan ayrılmış olsa da bu dünyanın çirkefinden, günahlarından, yalanından, dolanından, fesadından, fitnesinden ayrılmış, gitmiş olsa da şu anda bulunmuş olduğu makam, şehitlerin de üzerinde bir makam. Nübüvvet makamında Allah Azze ve Celle şu anda ona öyle bir makam vermiş ki bu dünyadan çok daha güzel. Düşünemeyeceğin kadar güzel bir makamda şu anda rahat huzur içerisinde. Bilmiyor musun dediler. Neden ağlıyorsun? Resulullah'ı düşündüğün için mi ağladın? Onu hatırladığın için mi ağladın? Kadının cevabı çok enteresandı. Dedi ki hayır ben de sizin bildiklerinizi biliyorum. Ben de biliyorum Resulullah'ın şu andaki yeri çok daha üstündür. Dünyada zaten rahat yüzü görmemişti mübarek. Dünyada bütün Arabistan bölgesinin hakimi olsa bile yine de hasırın üzerinde yatmıştı. Günlerce aç susuz kalmıştı. Karnına taş bağlardı açlıktan. Ben de biliyorum şu anda bulunmuş olduğu yer çok daha güzeldir. Benim ağladığım o değil. Benim ağladığım artık vahiy kesildi. Peygamber aramızdan ayrılınca artık Allah vahiyi göndermez oldu. O bizimle Allah arasında bir vasıta idi, aracı idi. Artık o olmayınca Allah ile irtibatımız bu manada kesilmiş oldu. Artık Allah'tan bize vahiy gelmiyor. Artık bir mesele olduğu zaman kendimiz karar vermek zorunda kalacağız. Kur'an'a bakacağız ama hadislere bakacağız ama yine de kendi aramızda bir takım meselelerde ihtilaf olacak. Yeni bir takım mevzular gündeme geldiği zaman kendi aramızda biz karar vereceğiz. Halbuki daha evvel Resulullah'a danışıyorduk, Resulullah karar veriyordu. Vahiy alan birisi vardı aramızda. Kainatın sahibiyle ilişki halinde olan birisi vardı aramızda. İşte ben vahyin kesilmesini acıyorum. Vahyin kesilmesini ağlıyorum diyordu. Vahyin manasını anlamıştı ilk nesil. Allah Azze ve Celle'nin müdahalesi demek olduğunu anlamışlardı. Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne hidayet kaynağı olduğunu anlamışlardı. Allah'ın onunla insanlara ışık gösterdiğini anlamışlardı. Daha sonraki nesiller bu anlayışı kaybetmeye başladılar. Daha sonraki nesiller bu anlayışı kaybedince onlar daima Kur'an okumamaya başladılar. Çünkü Allah'tan gelen bir mektup olarak görmeyince, Allah Azze ve Celle'nin dünyada olan olaylarla ilgili görüşüdür Kur'an. Dünyada olan olaylarla ilgili ne yapmamızı, bizden ne istediğini, ne yapmamız gerektiğini bildirdiği kitabıdır Kur'an. Onunla bize bildirir ne yapmamız gerektiğini, onunla bize haber eder Allah'ın görüşünü. Allah Azze ve Celle'nin görüşünü anlamak isteyen Kur'an okusun. İlk nesil Kur'an'a böyle bakıyor. Peygamber'e böyle bakıyordu. Allah'ın bir nimeti olarak bakıyorlardı Allah Resulüne. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Gerçekten de o bir nimet idi. Hem ahlakıyla nimetti. Ve inneke le'ala hulqin azim diyordu Kur'an. Sen yüce ahlaka sahipsin ey Resulüm. Senin ahlakın gibi ahlak hiçbir peygamberde bile olmadı, olmayacak. Hiçbir insanda senin ahlakın gibi bir ahlak olmadı. Olmayacak, sen yüce bir ahlaka sahipsin. Ben seni özel olarak yarattım ey Resulüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına örnek olma yönünde bir taneydi. Herkes açlıktan bir taş bağladığı zaman karnına, Resulullah iki taş bağlıyordu onlardan daha fazla aç kaldığı için. Allah Resulü herkesten daha fazla müsamahakar idi. Herkesten daha fazla affedici idi. Herkesten daha cesur idi. Hem ashabına merhameti öğretiyor, hem ashabına cesareti öğretiyordu. Bir gün Medine'de karanlık bir gecede bir ses gelmişti. Korkunç bir ses duyulmuştu. Herkes dışarıya fırladı. Düşman saldırısı mı vardı, neydi? Hala Ömerler bile düşünürlerken, Allah'ın aslanları daha düşünürlerken, Aliler düşünürken bir de baktılar ki karanlığın içerisinden bir Yağız atlı geliyor. Eğerlenmemiş bir ata hemen atlayıvermiş, gitmiş ve gelmiş. Bir de baktılar ki gelen Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Arabistan bölgesinin devlet başkanı, hem Allah'ın Resulü hem de diğer taraftan devlet başkanı tek başına atlamış atına, gitmiş ve gelmişti bile. Allah'ın aslanları bile daha düşünürlerken ne yapacaklarını. Aslanların aslanı gidiyor ve geliyordu bile. Gidin rahat rahat uyuyun diyordu onlara. Gittim baktım bir şey yok, merak etmeyin diyordu. Halbuki başkalarını gönderebilirdi Allah'ın Resulü. Onlara kendi Allah'ın ona nasip etmiş olduğu o yüksek cesaretle de örnek olmak istemişti. Savaşlarda Hazreti Ali der ki, Allah'ın aslanı olan Ali, savaşın en şiddetli zamanlarında, en şiddetli anlarında Resulullah'ın yanına sığınırdık. Onun yanına sığınırdık. Biz onun yanında muhafaza altında olurduk. Allah Resulü'nü muhafaza etmek isterken o kadar zorlanırlardı ki etrafındaki sahabesi. Resulullah savaşın en tehlikeli yerlerine girerdi. Onu durdurmaya çalışırlardı. Her yönüyle örnekti Allah'ın Resulü. Hayatı boyunca tebliğ etmesiyle de örnekti. Hayatı boyunca bir an durmamıştı. Bütün zamanlarını Rabbine ve insanlara ayırmış. Rabbi ile daima münacat halinde olmuş. Diğer taraftan daima insanların içerisinde insanlara bir şeyler vermeye çalışmıştı. Allah'ın bir lütfuydu o insanlar için. O yüzden Kur'an burada onu ifade ediyor. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَسَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah müminlere lütufta bulunmuştur onların içerisinden bir peygamber göndermek suretiyle. Öyle bir peygamber ki يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اَيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ Onları Allah'ın ayetlerini okur ve onları tezkiye eder, onları temizlemeye çalışır. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Onlara kitabı öğretir, onlara hikmeti öğretir. Böyle bir peygamber göndermesinden ötürü Allah Azze ve Celle müminlere lütufta bulunmuştur. Peygamber müminler için bir lütuftur demek ki, kafirler için değil demek ki. Çünkü o peygamber, peygambere iman edenler, peygamber sayesinde cennete giderlerken, peygambere iman etmeyenler ise onlar peygamber yüzünden cehenneme giderler. Hakikatte bu peygamberin hatası değildir tabii ki. Allah Azze ve Celle onları peygamberin eliyle cennetine koymak istemişti. Akıl vermişti halbuki Allah insana. Fakat akıl bütün meseleleri çözebilecek kadar güçlü değildi. Onun için Allah Azze ve Celle bir de peygamber gönderiyordu. Peygamber gelecek, onlara hidayetin yolunu gösterecek. Gelecek onlara insan olmanın ne olduğunu öğretecek. Gelecek onlara Allah'ın nasıl bir dünya istediğini öğretecek. Bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin istediği bir medeniyeti meydana getirecek. Peygamberin bizim içimizden gönderilmesi, o an, peygambere vahyin geldiği an, belki peygamberin doğumu kadar önemli, belki ondan da önemli, belki yeryüzündeki en önemli an nedir deseniz, Allah Resulüne vahyin geldiği andır derdim. Bir gün Hira'da vahiy gelmişti kendisine. Melek gelmiş ve ikra demişti. Oku demişti kendine. O demişti ki me ene biqari. Ben okuma bilmem. Şaşırmıştı Resulullah. Ne diyeceğini bilememişti ancak bunu söylemişti. Gerçekten de doğruydu söylediği. Hakikaten de ümmi idi, okuma bilmiyordu. Cebrail kendisini tutmuş ve sıkmıştı. Sanki neden böyle söylüyorsun der gibi bir şey bu. Neden böyle söylüyorsun? Öğrenecek olan kişi böyle söylememeli denmek isteniyordu. Talebe olacak olan adam ne okuyayım demeli. Ben okuma bilmem dememeli. Benim vaktim yok falan filan dememeli. Çeşitli mazeretler söylememeli denmek isteniyordu. Cebrail tutuyor ve kendisini sıkıyordu. Allah bir peygamber gönderiyordu ama peygamberliğin başlangıcı da bir harikaydı. Tekrar oku diyordu kendisine Cibril. Tekrar aynı cevabı veriyordu Resulullah. Me ene bi kari diyordu. Tekrar kendini sıkıyordu Cebrail aleyhisselam. Ve sonra yeniden oku diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir daha sıkmasın diye. Çünkü o kadar şiddetli sıkıyordu ki canım çıktı zannettim diyor bir rivayette. Bir daha sıkmasından korktuğu için ne okuyayım dedi. İşte o zaman Allah Alak suresinin ilk 5 ayetini vahyetti. İkra bismi rabbikellezi halak. Halakal insane min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezi alleme bil kalem. Allemel insane ma lem ya'lem. Ey Resulüm okuyacaksın ama rastgele bir okuma değil. Rastgele değil, yaratan Rabbinin adıyla okuyacaksın. Kendi kafana göre değil, beşeri ilimleri okumadan evvel kainat kitabını okuyacaksın. Kainatta yaratan Rabbini göreceksin. Bir çiçekte göreceksin Allah'ı. Göklerde göreceksin Allah'ı. Bulutlarda göreceksin Allah'ı. Bir sinekte göreceksin Allah'ı. Toprakta göreceksin. Yağmurda göreceksin Allah'ı. Yıldızlarda göreceksin Allah'ı. Kendinde göreceksin Allah'ı. Yaratan Rabbini gördükten sonra istediğin ilmi oku. İşte istediğin ilmi oku ama önce yaratan Rabbini oku. Bu şekilde vahiy başlıyordu ona. Allah Azze ve Celle bizim içimizden birisine bu şekilde vazifelendiriyordu. Karanlıklar içerisindeydi insanoğlu. Allah Azze ve Celle müdahale ediyordu yeryüzüne. Daha evvel 124 bin veya 224 bin defa müdahale ettiği gibi. Her peygamber yeryüzüne müdahale demekti. Her peygamberle Allah yol gösterecekti ve gösteriyordu. Allah Azze ve Celle o bölgeye 25 asırdan beri peygamber göndermemişti. Arapların belki çevre kabilelere, uzaklara peygamber gönderilmiş olsa da mesela Kudüs'e Hazreti İsa aleyhisselam gönderilmiş olsa bile 6 asır kadar evvel. Fakat peygamber o bölgeyi Arabistan bölgesine, Kureyş'in olduğu bölgeye, o yakınlara gönderilmemişti. Belki o taraflar daha uzaklardaki öğreti, oralara gönderilen peygamberlerin öğrettikleri belki Arabistan'a kadar ulaşmıştı ama bizatihi onların içerisinden, İsmail oğullarının içerisinden, Hazreti İsmail'den sonra bir peygamber gönderilmemişti. Şimdi Allah Azze ve Celle gönderiyordu. Hazreti Ayşe annemiz de der ki Arapların cehaletini anlatırken onların zinaya bile nikah adını verdiklerini, onlardan bir adam mesela karısı hayızdan kesildiği zaman karısını elini sürmeden ona adi bir adama gönderir. Mesela zeki bir çocuğunun olmasını istiyorsa zeki bir adama gönderir. Mesela şair bir çocuğun olmasını istiyorsa bir şaire gönderir. Mesela kahraman bir çocuğun olmasını istiyorsa kahraman bir adama gönderir ve ondan hamile kalmasını isterdi. Karısını bu şekilde adeta satardı alçak adam. Arapların o günkü durumunu anlatmak için Hazreti Ayşe annemiz buna benzer başka nikah şekillerini de anlatır. Mevzumuz değildir diye uzun uzun girmek istemiyorum. O günkü cahiliye dönemi denilen dönemin hakikaten de asrı cahiliye olduğunun delili bunlar. Kadının hiçbir değeri yoktur o gün. Hazreti Cafer bin Ebi Talip anlatır. Habeşistan'a gönderilmişlerdi Allah Resulü tarafından. Mekke'de zulüm gören Müslümanlar Habeş memleketine hicret etmeleri emrolunmuştu. Efendimiz bir gün onları çağırmış ve Habeşistan'a gidin demişti. Orada zalim olmayan adil bir hükümdar var demişti. Necaşi vardı orada. Hristiyan bir memleketti ama kral adil bir insandı. Oraya gitmişlerdi. Bazı Müslümanlar özellikle köleler ve kadınlar ve zayıflar, fakir fukara insanları gönderiyordu Allah Resulü. Mekke'de kalsalar kendilerini muhafaza edemeyecek olan kimselerdi bunlar. Gidiyorlar ve orada kalmak için gidiyorlardı ama Mekkeliler orada da onları rahat bırakmıyorlardı. Bir ekip göndermişlerdi onları geri almak için. Habeş kralının çeşitli hediyelerle gittiler. Habeş kralını ikna edebilmek için. Ve işte o zaman onun huzurunda, kralın da huzurunda Cafer söz almış ve konuşmuştu. Kral onlara dinlerini sormuştu. Bu insanlar sizin milletiniz gelmişler, sizi geri istiyorlar. Sizin saptığınızı söylüyorlar. Sizin bir peygamberin peşinden gittiğinizi söylüyorlar. Sizin dininiz nedir anlatın bakayım demişti. Cafer söz almış ve konuşmaya başlamıştı. Ey kral demişti, biz cahil kimselerdik. Leş yerdik. Biz putlardan yardım isterdik. Biz put yapardık. Biz zina ederdik. Biz tefecilik yapardık. Biz daha nice nice haramlar işlerdik. Biz bu kadar cahil bir vaziyetteyken biz kızlarımızı diri diri toprağa gömerdik. Biz böyle bir vaziyetteyken Allah içimizden birisini peygamber olarak gönderdi. O bize Allah'ın talimatını öğretti. Bizi şirkten temizledi. Bizi zinadan kurtardı. Bizi leş yemekten kurtardı. Bize bazı şeylerin haram olduğunu söyledi. Bize bazı şeylerin farz olduğunu öğretti. Bize namaz kılmayı öğretti. Akrabalara iyilik yapmayı öğretti. Bize kızları toprağa gömmemeyi öğretti. Bize şunları ve şunları öğretti. Allah Resulü'nün öğrettiklerinden birkaç misal veriyordu Cafer. Allah Resulü'nün talebesi, aynı zamanda amcasının oğlu. Bu şekilde konuştuğu zaman kral ağlamaya başlıyordu. Meryem suresinden bazı ayetler de okuyacaktı ona. Ve işte o zaman kral ve etrafındaki bazı din adamları, din alimleri ağlamaya başlayacaklardı. Ve sonunda kral diyecekti ki vallahi aynı mektebin talebeleri bunlar. Hazreti İsa'nın kaynağı neyse sizin peygamberinizin kaynağı da aynı. İkisinin de kaynağı aynı, aynı pınardan geliyorlar bunlar. Bunlar bütün peygamberler aynı mektebin talebesiydiler elbette. Hepsinin kaynağı aynıydı elbette. Hepsi aynı pınardan geliyorlardı elbette. Kral anlamıştı. Vahyi duyduğu zaman bunun vahiy olduğunu anlamıştı. Çünkü insan kelamına benzemiyordu. Çok etkiliydi. Kralın etrafındaki Hristiyan alimleri bile gözlerinden yaş fışkırmaya başlamıştı. Hazreti Meryem'i anlatan sure okunduğu zaman onlara, onlar biraz daha iyi anlıyorlardı meseleyi. Hazreti Cafer'in sözlerinden o günkü cahiliye döneminin insanının ne halde olduğunu anlayabilirsiniz. Onlar kızlarını toprağa gömüyorlardı. Hepsi gömmüyordu gerçi. İçlerinden belki 10 kişiden bir tanesi bir rivayete göre böyle yapardı. Bir kısmı fakirlik korkusuyla, bir kısmı namus korkusuyla, bir kısmı çocuğunun gözü renkli olduğunda, mavi gözlü olduğunda, bir kısmı çocuğu zenci olarak doğduğunda, buna benzer çeşitli sebeplerle çocuklarını diri diri toprağa gömenler vardı. Allah Azze ve Celle onların içinden bir peygamber göndermekle onlara lütfetmiş değil mi? Onlar en ufak bir mesele için savaş yapıyorlardı. Bir seferinde bir kabileden birisi, diğer kabileden birisinin devesinin memesine bir ok atmış, sütle kan birbirine karışmış idi. Bunun üzerine aralarında 40 yıl süren savaş başlamıştı. Bir sürü insan ölmüştü. Savaş bitmiyordu bir türlü. 40 sene bir deve yüzünden, bir devenin memesine atılan bir ok yüzünden 40 sene kan davası devam etmiş, cahiliye davası devam etmiş gitmişti. Allah Azze ve Celle işte onlar bu vaziyetteyken onların içerisinde kadınların hiçbir değeri yokken, bazı yasaklar mesela kadınlar için var, erkekler için yoktu. Bazı yiyecekler mesela kadınlara haramdı, erkeklere helaldi. Onları kadınlar yiyemezlerdi. Mesela bir kadının kocası öldüğü zaman istediği erkekle evlenemezdi. Onun, o ölen adamın ailesi ona bir mal gibi el koyardı. Onun varisleri kadına da el koyarlar ve istediği kimseyle evlendirirler. Yahut da kendileri evlenirlerdi. Kadın onlara almış olduğu mehri geri ödeyinceye kadar onu salıvermezlerdi. Bu şekilde cahiliye döneminde insanın kıymeti kalmamış. Diğer taraftan putlardan yardım isteniyor. Sadece Allah'a ibadet edilsin diye yapılmış olan Kabe'nin içerisinde 360 tane put daima şirk içerisinde insanlar. Hatta öyle bir haldeydiler ki onların bir de özel putları olurdu. Kendileri için özel putlar yaparlar. Bazen helvadan putlar yaparlar, sonra acıktıkları zaman onu yerlerdi. Ondan yardım isterlerdi. Bazen yolculuğa çıkacaklarında mutlaka putlarını okşarlar, severler, ondan yardım isterler. O şekilde yolculuğa çıkarlar ve geldikleri zaman da yine ilk işleri putun yanına gitmek, onu sevmek, okşamak olurdu. Yolda giderlerken tenha bir yerde, mesela bir çölde veya dağlık bir yerde o bölgenin cininden yardım isterlerdi. Ey bu bölgenin cini derlerdi, sana sığınıyorum bu bölgedeki kötü cinlerden. Sen beni onlardan muhafaza et der. O bölgenin şeytanlarından yardım isterlerdi. Cin suresinde Kur'an bunu haber verir. Cinlerin lisanıyla Allah buyurur ki cinler dediler ki bizim insanların içinden bazıları bizim içimizden bazı cinlere sığınıyorlardı. Ve bu onları daha da azgınlaştırıyordu. Cinler daha da şımarıyorlardı. İnsan cinlerden üstün olduğu halde cinlere sığındığında cinler daha da şımarıyorlardı. O bölgenin cininden yardım istiyorlardı. Bir yerde konakladıkları zaman 4 tane güzel taş bulurlar. 3 tanesinin tencerelerinin altına koyarlar. 1 tanesini de ilah olarak görür, put olarak görür. Ve onu ya onunla ondan ona dua eder, ondan yardım isterlerdi. Sonra işleri bittiği zaman 4 taşı da orada bırakır ve giderlerdi. İlahlarını terk edip giden cahillerdi. Onlar bu vaziyetteyken Allah Azze ve Celle onları bu vaziyetten kurtarmak istedi. Bugün de dünyada aynı vaziyeti görebilirsiniz. Bugün de yeryüzünden o günkünden çok daha derin bir cahiliye karanlığı görebilirsiniz. Bugün evet insanoğlu belki uzaya gidiyor. Ama diğer taraftan kadının eti satılır hale gelmiş. İnsanlıktan çıkışmış bir insanoğlu. Öyle bir medeniyet ki insandan huzuru almış götürmüş. Halbuki medeniyetlerin ilk vazifesi insanlara huzur vermektir. Öyle bir medeniyet ki yeryüzünde terörü tahrik ediyor. Öyle bir medeniyet ki insanın ruhi yönünü güçlendireceğine, insanın hayvani yönünü güçlendiriyor. Öyle bir medeniyet ki daima yemeği ve cinsi münasebeti tahrik ediyor. Öyle bir medeniyet ki ciklet reklamında bile, arabaların lastik reklamında bile kadını çırılçıplak ortaya döküveriyor. Öyle bir medeniyet ki ana babaya hürmetin kalmadığı bir medeniyet. Anaların babaların sokaklara atıldığı bir medeniyet. Öyle bir medeniyet ki Allah'a ortak koşulan bir medeniyet. Öyle bir medeniyet ki reisler ilahlaştırılmış. Öyle bir medeniyet ki Hazreti İsa ilahlaştırılmış. Öyle bir medeniyet ki nefisler ilahlaştırılmış. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَهُ Gördün mü o kimseyi ey Resulüm? Onun nefsi ilahı olmuş. Başka bir ilahı yok yani. Sadece bir tek ilahı var, o da onun nefsidir. Belki başka ilahlara tapıyor gibi görünüyor. Fakat hakikatte nefsine tapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Hakikatte insan nefsine tapar. Allah'a tapmayan her şeye tapar. Allah'a tapmayı kabul etmeyen, Allah'ın önünde eğilmeyi kabul etmeyen her şeyin önünde eğilir. Şeytanın önünde eğilir, nefsinin önünde eğilir, kadının önünde eğilir, makamın önünde eğilir. Allah'ın önünde eğilmeyen nefis, terbiye edilmeyen nefis her şeyin önünde eğilir. Madem ki sen özgür olmak istedin, maksadının aksi gerçekleşecek, tam tersine tam esir olacaksın. Bir tek Allah'ın esiri olmayı kabul etseydin, Allah'ın kulu olmayı kabul etseydin, Allah sana şeref verecek, nefsinin ve şeytanının esiri olmayacaktın. Kulların kulu olmayacaktın. Reislerin kulu olmayacaktın. İzzetli ve şerefli olarak yaşayacaktın. Madem ki yeryüzünde özgür olmak istedin, Allah'tan bile bağımsız olmak istedin, O takdirde sen nefsinin kulu olacaksın. Ve işte o zaman şeytan sana galip gelecek. İşte o zaman onun kulu kölesi olacaksın. Allah'ın dediklerini yapsan mı daha iyiydi? Şeytanın dediğini yapsan mı daha iyi? Rabbul Alemin'in dediğini yapsan ve cenneti kazansan mı daha iyiydi? Hem de bu dünyada insanca yaşasan, insanca medeniyet kursan mı daha iyiydi? Yoksa nefsinin dediğini yapsan mı daha iyi? Nefis seni çirkeften çirkefe düşürse daha mı iyi olurdu? Bugün insanoğlu geçmişteki asrı cahiliyeden daha koyu bir cehalet içerisinde. O gün insan belki birkaç insanı öldürebiliyordu. Bugün teknoloji sayesinde milyonları öldürecek silahlara sahip. O günkünden daha fazla ahlaksızlık yapılacak aletler var. O günkünden daha fazla insanoğlu yeryüzünde huzuru bozabilecek imkana sahip. O günkünden daha ahlaksız olabilecek imkana sahip. Bilim gelişirken diğer taraftan takva gelişmeliydi. Yoksa bilim kontrolsüz hale gelirdi ve öyle oldu. Bilim gelişirken bilim Müslümanların kontrolünde gelişmeliydi. Bilim Müslümanların kontrolüne geçmesin diye şimdi her şey yapıyor Batı. Mesela Amerika ve Avrupa şu anda İran'ın nükleer çalışmalarına neden engel olmak istiyor? Bilimin Müslümanların da kontrolünde olmaması için. Çünkü bilim Müslümanların kontrolüne geçecek ve yeniden yeryüzüne bir İslam medeniyeti kurulacak olursa, insanlara İslam medeniyeti işte budur diye gösterebileceğimiz bir medeniyetimiz gerçekleşecek olursa, o takdirde onların medeniyetinden insanlar tiksinti duyacak. O zaman kadın da kendisinin bu şekilde giyinmesinin gerçekten de hem erkeklere zulüm olduğunu hem de kendisinin basitleştirdiğini düşünmeye başlayacak. Ve o zaman Batı insanı Batı medeniyetinden tiksinmeye başlayacak. Batı insanın Batı medeniyetinin insanı ne hale getirdiğini daha rahat görebilecek. O yüzden bilimin Müslümanların kontrolüne geçmesi istenilmiyor. Bugün Müslümanlar, evet belki şu anda yeniden bilim alanında da ilerlemeye başlamış olabilirler. Fakat şu anda dünyanın gelmiş olduğu teknolojik seviyeye ulaşabilmeleri için daha çok önlerinde zaman var. Bugün yola çıkmış olsalar bile belki bir asır sonra ancak varabilirler. Allah bilir, eğer Allah Azze ve Celle isterse yolu kısaltır. Nasıl ki bastı zaman gerçekleşiyor rüyada, nasıl ki 5-6 saniyelik bir rüyada bazen bir ömür sığıyor içerisine. Bazen doğarsınız, yaşarsınız ve ölürsünüz. Bir sürü hadiseler olur 5-6 saniyelik rüyanın içerisine sığdırılır. Allah zamanı genişletiverir rüyanın içerisinde. Aynen öyle de bu ümmet için Allah bastı zamanı gerçekleştirir istese. İsterse 100 yıllık yolu belki 10 yılda aldırabilir. Fakat o olur mu olmaz mı? Hem Müslümanların gayretine bağlı, hem Allah'ın takdirine bağlı. Fakat onu yapsalar bile Müslümanların esas yapmaları gereken şey kendi medeniyetlerini kurmak ve yeryüzünde bütün insanlara işte medeniyet budur demektir. Yoksa siz insanlara ne verebilirsiniz? Siz bugün insanlara felsefi ekoller meydana getirip de felsefi ekollere mi mesela onları davet edeceksiniz? Sizin kuracağınız felsefi ekollerin benzerlerini başkaları kurdular. Ve ne oldu? Marksistler, Marksizmi kurdu. Marksistler onun peşinden gittiler. Bu kadar felsefi ekoller kuruldu. Faşizm kuruldu. Demokrasi kuruldu. Bütün bunlar bugün insanlara ne verebildi ki? Bir sürü ekoller insanlara ne verebildi ki? Sen yeniden bir ekol kuracak olsan, bir izim de benden desen, bir izim de sen ortaya atsan, sen de insanların başına ayrı bir bela açmış olacaksın. O halde bugün sen insanlara ne verebilirsin? Bugün ümmet-i Muhammed yeryüzündeki bütün insanoğluna ne verebilir? Madem şu anda teknoloji veremiyor, Madem ki felsefi ekoller de vermesi uygun değildir, insana uygun bir medeniyeti, ekolü o da meydana getiremeyeceğine göre, bugün Müslümanların insanoğluna verebilecekleri tek şeyleri var. O da Kur'an'ın kriterleridir. Yazıklar olsun. Siz Kur'an'ın kriterlerini terk edip Avrupa'nın kriterlerini mi alacaktınız? Siz yeryüzünde bir ümmet meydana getirmek için görevlendirildiniz. Siz bütün insanlara Kur'an'ın kriterlerini götürmekle görevlendirildiniz. İkbal'in dediği gibi bir millet ki elinde Kur'an olsun, sonra gayretsiz, heyecansız olsun, pasif olsun, hayret yine hayret yine hayret ona olsun, onlara yazıklar olsun. Bir millet elinde Kur'an gibi kriter olsun, sonra o millet birbirine düşsün, Kürt-Türk davası güçsün, yazıklar olsun, hayret yine hayret yine hayret onlara olsun. Bir millet yerlerinde Kur'an olsun, sonra o millet gitsin Kur'an'ın kriterlerini terk etsin, Kopenhag kriterlerini alsın, onlara yazıklar olsun. Bir millet yerlerinde Kur'an olsun, sonra onlar Kur'an'ın medeniyetini terk etsin ve ondan sonra Batı'nın ahlakını alsınlar, Batı önünde iki büklüm olsunlar, yazıklar olsun. Allah sizin içinizden bir peygamber göndermekle size lütfetmişti. Ama o peygamberin de, o peygamberin getirdiği kriterlerin de kıymetini bilmedi Müslümanlar. İlk nesiller kıymetini bildiler. Yaklaşık olarak 1000 sene Kur'an'ın kriterlerinin kıymeti bilindi. 1000 sene peygamberin kıymeti bilindi. Ve işte o zamanlar yeryüzünde hakim oldu Müslümanlar. Ne zaman Kur'an'ın izinden gittilerse Kur'an onları yeryüzünün hakimi yaptı. Layık oldukları gibi kuntum hayra ummetin uhrucet linnas. Layıktılar. Eğer Kur'an'a uyacak olurlarsa en hayırlı ümmet olarak yaratılmışlardı. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmettiler. 1000 sene bu görevi yapabildiler. Fakat son birkaç asırdan beri gerilediler. Ve son 2-3 asırdan beri özellikle Batı hayranı olmaya başladılar. İşte o zaman Allah Azze ve Celle verdiği şerefi geri aldı. Sizin içinizden bir peygamberin size gönderilmesi Allah'ın bir lütfudur. Size Allah'ın kitabını öğretiyor o. Allah'ın kitabındaki hükümleri öğretiyor. Allah'ın kitabındaki itikadı öğretiyor. Bir taraftan kitapta olanları açıklıyor. Bir taraftan kitapta olmayan meseleleri de size öğretiyor. Allah Azze ve Celle peygamberine Kur'an dışında da vahiy indiriyor. Bazı meseleler Kur'an dışında inen vahiylerle öğretilmiştir. Allah Azze ve Celle peygamberine sadece Kur'an'ı indirmemiş. Allah Resulü'nün ifadesine göre bana Kur'an ve onun bir misli daha verildi buyurmuştu. Yalnızca Kur'an verilmedi bana. Bana Kur'an'ın bir misli daha verildi. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Kur'an'ın dışında da Allah Azze ve Celle Cibril Emin'i gönderir ve peygamberimize bazı meselelerde talimatlar indirirdi. Nasıl ki mesela Müslümanlar Medine'ye hicret ettikleri zaman bir müddet 14 ay veya 16 ay kadar bir süre Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmışlardı. Kudüs'e doğru namaz kıldılar. Halbuki bu emir Kur'an'da mevcut değildir. Allah Resulü bundan memnun olmamıştı. Kafirlerin laflarından ötürü tabii ki. Yoksa onun Rabbinin emrine itaat etmemesi söz konusu değil elbette. Rabbinin emrine hoşnut olmaması söz konusu değil elbette. Ama ehli kitap alay ediyorlardı kendisiyle. Diyorlardı ki bu Muhammed'in kendi kıblesi yok. Bizim kıblemize dönüyor. Halbuki doğu da batı da Allah'ın idi. Hazreti İsa da, Hazreti Musa da Allah'ın peygamberleriydi nasılsa. Dolayısıyla Tur-i Sina'ya dönse de, Mescid-i Aksa'ya dönse de fark etmezdi aslında. Fakat onların alaylarından ötürü Efendimiz kıblenin değiştirilmesini istiyordu Rabbinden. Hem de yeryüzünde inne evvele beytin vudu alinnâsi lellezi bi bekkete mübareke. Yeryüzünde Allah adına konulmuş ilk mescid, İlk Allah'ın ilk binası, ilk Beytullah Kabe idi. Ondan ötürü de Efendimiz Kabe'ye doğru dönmek istiyordu ama dönemiyordu. Çünkü Rabbinden talimat gelmemişti. Hem kendisinin doğduğu büyüdüğü yerdi Mekke. Hem İbrahim aleyhisselam atası İbrahim'in hatırasıydı Kabe. Hem orası ilk Beytullah'tı yeryüzünde. Hem de kafirlerin laflarından ötürü Mescid-i Haram'a doğru dönmek istiyordu ama Rabbinden bir talimatın gelmesi gerekiyordu. Eğer Efendimiz kendi içtihadınca Mescid-i Aksa'ya doğru dönmüş, Kudüs'e doğru namaz kılmış olsaydı, o takdirde bu laflardan ötürü derhal Mescid-i Haram'a doğru dönebilirdi. Fakat dönemiyordu. O yüzden Allah Azze ve Celle onun hakkında buyurdu ki, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz ey Resulüm. Sen razı olacağın kıbleye çevireceğiz. Sen şu anda Mescid-i Aksa'ya doğru dönmekten pek de memnun değilsin. Sen razı olacağın kıbleye, yani Kabe'ye doğru çevireceğiz. Bundan böyle Kabe tarafına doğru dön. Oraya doğru namaz kıl. Sen ve seninle beraber olan bütün Müslümanlar, onlar da oraya doğru dönsünler. Bu şekilde Allah Azze ve Celle kıbleyi değiştirmiş oluyordu. Bu şekilde kıble değiştirilmiş oluyordu. Bundan şu anlaşılıyordu. Demek ki birinci kıbleyi de Allah tayin etmişti. Demek ki Mescid-i Aksa'ya doğru dön talimatı da Allah'tan gelmişti. Madem ki Mescid-i Haram'a doğru dönmek Allah Resulü'nün kendi vereceği karar değil. Madem ki Resulullah kendi başına böyle bir karar veremiyor. Demek ki kıble tayini Allah'ın elinden. O takdirde Mescid-i Aksa'ya doğru dön talimatını da Allah vermiş olmalı. Halbuki böyle bir talimat Kur'an'da mevcut değil. Demek ki Kur'an dışında bir talimat verilmişti. Demek ki Kur'an dışında da Resulullah'a vahiyler geliyordu. Bunun gibi daha birçok misaller verilebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara kitapta olanları öğretiyor. Aynı zamanda kitap dışında da kendisine vahiy geliyor. Kitap dışındakileri de öğretiyor. Nasıl ki mesela Kur'an namaz kılın diyordu ama tarif etmiyordu namazı. Ve akimus salah diyor. Ve etuz zekah diyor. Namazı kılın, zekatı verin buyuruyor. Hacc edin diyor fakat onu tarif etmiyordu. Allah Azze ve Celle Kur'an dışında vahiyler gönderiyor. Peygamberine namazı öğretiyor. Cebrail geliyor, namaz kılmayı öğretiyor. Zekatın miktarını öğretiyor. Namazın rekatlerini öğretiyor. Namazı bozan şeyleri, orucu bozan şeyleri öğretiyor. Her bütün meselelerin tafsilatını Allah Azze ve Celle Kur'an dışında vahiylerle peygamberine öğretiyor. Ve bu şekilde peygamber de ümmetine öğretiyordu. Benim gibi namaz kılın diyordu Allah Resulü. Beni nasıl görüyorsanız öyle namaz kılın. Benden alın haccın farzlarını diyordu. Benden öğrenin, kafanıza göre yapamazsınız. Benden öğreneceksiniz namaz, zekat, orucu, haccı, alışverişi, nikahı, devletin idaresini, cihattaki kanunları, bütün meseleleri benden alın buyuruyordu Allah Resulü. Kur'an da öyle söylüyordu. Peygamber size neyi verirse alın ve sizi neyden sakındırırsa ondan sakının. Peygamber kendi heva ve hevesinden konuşmaz. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَا. O kendi havasından konuşmuyor. Ona verilen, onun konuştukları ancak ona verilen vahiydir. Kendi nefsinden konuşmaz peygamber. Size kitabı öğretiyor. Kitapta olanları açıklıyor. Kitap dışında gelen vahiyleri de açıklıyor. Aynı zamanda size hikmeti de öğretiyor. İmam Şafii'nin kanaatine göre hikmet Allah Resulü'nün sünnetidir aynı zamanda. Biz Resulullah'tan onun sünnetine bakarak hem Kur'an'ın tefsirini öğrenmiş oluyoruz. Kur'an'da olmayan meseleleri öğreniyoruz. Hem de aynı zamanda Kur'an'daki hükümlerin esrarını, onların sırlarını ve Kur'an'ın hükümlerinin insanlara ne gibi menfaatler vereceğini öğreniyoruz. Kur'an'ın hükümlerini, hikmetlerini öğreniyoruz yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ümmetine öğretiyordu. Bir taraftan kitabı öğretiyor, bir taraftan hikmeti öğretiyordu onlara. Bir taraftan onları tezkiye ediyor. Onları fıskı fücurdan temizliyor. Onları şirkten temizliyor. Onları günahlardan temizliyor. Onları nefislerine kul köle olmaktan kurtarıyor. onları nefislerine hakim olabilecek hale getiriyordu. Hayatıyla örnek oluyordu onlara. Nefse galip gelmenin yolunu öğretiyordu onlara. Az yiyeceksiniz, az uyuyacaksınız, az konuşacaksınız, gereksiz yere konuşmayacaksınız ve bazen yalnız kalacak, uzlete çekileceksiniz. Kısa süreler için de olsa bazen bir kenara çekilmeniz lazım. Allah Resulü bunu gösteriyordu kendi örnek hayatıyla. Ümmetini tezkiye ediyor ve ümmetine nefisleri tezkiye etmenin yolunu, yöntemini öğretiyordu. Nefisleri temizlemenin yolunu, yöntemini öğretiyordu Allah Resulü. Nefsini temizlemek mi istiyorsun? Resulullah'a bakacaksın. Kur'an'ı anlamak mı istiyorsun? Resulullah'ın hadislerine bakacaksın. Hikmet sahibi olmak mı istiyorsun? Resulullah'a bakacaksın. Tafsilata ait meselelerden Rabbinin hükmünü öğrenmek mi istiyorsun? Resulullah'a bakacaksın. O size kitabı ve hikmeti öğretir. Ve in kanu min qabl la fi dalalin mubin. Sizler daha evvel apaçık bir sapıklık içerisindeydiniz. O müminler daha evvel böyleydiler. Onlar daha evvel de ifade ettiğim gibi müşrik bir vaziyetten putlara tapar, leş yerlerdi. Kızlara diri diri toprağa gömerlerdi. Evet, hakikaten de bir dalal-i mubin içerisindeydiler. Ap açık bir sapıklık içerisindeydiler. Kur'an bu şekilde ifade ediyor ki bize, şu mesajı vermek istiyor. İnsanlar ap açık sapıklık içerisinde olsalar da bunun farkına varamayabilirler. Onlar da sizin gibi insandılar. Onların da aklı vardı. Siz şimdi biz onlar gibi olmayız diyorsunuz belki. Fakat bugün insanoğlu bu kadar teknolojiyle, uzaya gidilen bu çağda, bilim asrı denilen bu zamanda acaba gerçekten o günkülerden daha mı güzel bir medeniyet meydana getirdiler? Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki nasıl onlar apaçık bir sapıklık içerisinde olmalarına rağmen yine de devam ediyorlardı o hayatın içerisinde. Nasıl ki yanlış yolda olduklarını bazen anlıyorlarsa da nefislerine hakim olamıyorlar, bırakamıyorlardı. Nasıl ki mesela doktor da bilir içkinin zararlı olduğunu, sigaranın zararlı olduğunu ama onu bırakmaz, içmeye devam eder ya hani. Onlar da böyle apaçık dalalet içerisindeydiler. Siz de böyle olacaksınız. Eğer peygambere tabi olmayacak olursanız, apaçık dalalet içerisinde olsanız da yine de bunun farkına varamayabilirsiniz. İşte onun için Allah Azze ve Celle size yol gösterdi. İnne aleyna lel huda. Yol göstermek bizim üzerimize vazife. Siz size yol gösteremezsiniz. Hidayet Allah'ın elinde. Allah'ın medeniyet kurması mümkün. Sizin insana uygun bir medeniyet meydana getirmeniz mümkün değil. Kendi koyacağınız kriterlerle mutlaka nefsinize uygun kriterler geliştireceksiniz. Mesela bugün dünyanın ulaşmış olduğu en son nokta nedir söyler misiniz? Bugün Avrupa'nın ve Amerika'nın en son ulaşmış olduğu nokta, en son ulaşmış oldukları kriterler nedir? Avrupa'nın kriterleri, bugün birçok insanın hayranlıkla baktığı Kopenhag kriterleri nedir söyler misiniz? Kopenhag kriterlerine göre zina serbesttir. Kopenhag kriterlerine göre içki serbesttir. Kopenhag kriterlerine göre kumar serbesttir. Kopenhag kriterlerine göre şunlar, şunlar, şunlar serbesttir. Söyler misiniz bana bunlar doğru şeyler midir? Bunlar güzel şeyler midir? İşte insanların vardığı son nokta. İşte 21. asır. İşte 21. asrın medeniyeti. Demek insanoğlu ne kadar ilerlerse ilerlesin, yine de sonuçta dalaletten kurtulamıyor. Rabbinin yolundan ayrıldığı zaman dalalete düşmekten kendini kurtaramıyor. Evet, onlar da biliyor içki zararlı ama içki fabrikalarını kapatamıyor. İçki içmekten kendini alıkoyamıyor. Çünkü kutsi şeyler yoktur. İnsanların koyduğu kanunlar kutsi değildir. Kutsi olan Allah'ın kelamı, Resulünün sözleridir. Kutsi şeylere sahip olmayanlar, kutsi değerlere sahip olmayanlar nefislerine hakim olamazlar. Bugün insanoğlu 21. asıra gelmiş, uzaya gidebilir. Bir sürü tıp profesörleri dünyanın her tarafında olabilir. Fakat yine de içki fabrikaları kapanmaz. Çünkü tıp profesörü söylüyor içkinin zararlı olduğunu. Halbuki onun sözleri kutsi olmadığı için tesirli olmuyor. Belki o günkü Arap, Efendimiz zamanındaki Müslümanlar, onların içerisinde ne tıp profesörü vardı, ne matematik profesörü. Ama Allah onlara içkiyi bırakın dediği zaman hepsi tükürüveriyorlardı. O gün onlar 6. 7. asırda tam bir cehalet içerisindeyken öyle bir hale gelmişlerdi ki Rabbim mi söylüyor o halde mesele yok diyecek hale geliyorlardı. Onların okuması yazması bile yoktu. Tıp da bilmiyorlardı, felsefe de bilmiyorlardı, matematik fizik de bilmiyorlardı ama Rabbim mi söylüyor? O halde doğrudur diyorlar, hemen içkiyi terk ediyorlardı. Bugün on binlerce profesör içki zararlıdır der. Ama kimse içkiyi onlar dedi diye bırakmaz. Hatta onu söyleyenin kendisi de bırakmaz. İşte apaçık bir dalalet içerisinde midirler, değil midirler? Allah'ın kuralları, kriterleri, kutsi kelamı olmadıkça insan demek ki bilimle kendisine yön veremiyor. Doğruları keşfedebilse bile bazen o da kesin doğru mudur değil midir ondan tam emin olamıyor. Kesin olarak emin olsa bile nefsine hakim olamıyor. Bilim adamı senin nefsine hakim olmanı sağlayamıyor. Ama Kur'an senin nefsine hakim olmanı sağladı. Bugün de sağlar, yarın da sağlar. Onlar apaçık bir dalalet içerisindeydiler. Bugün de apaçık dalalet içerisinde insanoğlu, karanlık içerisinde, dünyanın her tarafında karışıklık, her tarafında namussuzluk, her tarafında hırsızlık, görmüyor musunuz? 21. asra girdik diye övünüyorlar öyle mi? Televizyonda her gün seyretmiyor musunuz? Her gün kapkaç olaylarını seyretmiyor musunuz? Her gün kardeşin kardeşi öldürdüğünü seyretmiyor musunuz? Her gün nice büyük adamların fuhuş yaptıkları haberlerini seyretmiyor musunuz? Milletvekilliği yapmış, bakanlık yapmış, belki belediye başkanlığı yapmış, nice adamların ahlaksızlıkların ortaya çıktığını görmüyor musunuz? Demek ki makamla olmuyor. Demek ki tahsille de olmuyor. Demek ki üniversiteler bunları önleyemiyor, önleyemedi, önleyemeyecek. Demek ki bunları önleyecek olan Kur'an'ın kriterleridir. Daha evvel ne üniversite vardı ne bir şey ama Allah'ın üniversitesinde yetişenler, Kur'an üniversitesinde yetişenler, Hazreti Muhammed'in üniversitesinde yetişenler bu haramlardan da uzak kalıyorlardı. Irkçılıktan da uzak kalıyorlardı. Kardeşlik vardı. Kardeş kardeşi öldürmüyordu. Hırsızlık yoktu. Eğer siz Allah'ın kanunlarını kaldırır, Allah'ın medeniyetini kaldırırsanız, işte o zaman ne hırsızlığa engel olabilirsiniz kanun yoluyla, ne içkinin zararlarını engelleyebilirsiniz kanun yoluyla. Onlar apaçık dalalet içerisindeydiler. Ya bugünkü insanlar? Onları Allah Azze ve Celle nasıl ki o gün o dalaletten Kur'an'la kurtardıysa, o dalaletten ve bu zayıflıktan kurtarır. Allah Azze ve Celle peygamberin bunun için gönderildiğini ifade ediyor bize. Bu meseleden sonra Allah Azze ve Celle müminlerin Uhud'daki mağlubiyetleriyle ilgili mesaj vermeye devam ediyor. Fakat ben o meseleyi daha sonraya bırakmak istiyorum. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi yeryüzünde sen rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi yeniden İslam medeniyeti kurabilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi kitabı, hikmeti bize öğreten bir peygamber gönderdiğin için sana defalarca, binlerce, milyonlarca kere şükrediyoruz. Bizi yeniden bugün bize hidayeti gösterecek, bize yol gösterecek olan öncü nesiller nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çarpışan, Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de, Çeçenistan'da çarpışan müminlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadele etmeyi, sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.